Ayrım 31.
Sayfa 392. Hadi Tony, dedi Rebecca, oyun oynamayı bırak. Küçük kafanla düşünmeyi kes. Küçük kafamı? Çükün. Tony şehvetli bir şekilde gülünce Rebecca haykırdı. Seni serseri, ne demek istediğimi biliyorsun. Yalnızca beni kötü konuşturmaya çalışıyorsun. Ciddi ol biraz Tony. Fazla zamanımız kalmadı. Gerçekten Pam'le olanlardan etkilenmediğini söylüyor olamazsın. Tony gülümsemeyi kesti. Şey, birden terk edilmek. Biliyorsunuz, fırlatılıp atılmak. Ama hala umudum var. Tony, dedi Rebecca, bir kadınla ilişki kurma üzerinde hala çok çalışman gerekiyor. Yalvarmayı bırak, bu çok sıkıcı. Seni istedikleri biçimde kullanabileceklerini söylediğini duyuyorum. Çünkü onlardan istediğin yalnızca tek bir şey var, yatmak. Bu kendini küçültmek oluyor, onları da tabii. Tony'yi kullandığımı sanmıyorum, dedi Pam. Her şey karşılıklı gibi göründü bana. Ama dürüst olmak gerekirse o sırada fazla düşünmedim. Yalnızca otomatik pilota bağladım. Benim uzun zaman önce yaptığım gibi, otomatik pilot, dedi Philip yumuşak bir sesle. Pam irkildi. Philip'e birkaç saniye baktı, sonra bakışlarını yere indirdi. Sana bir sorun var, dedi Philip. Pam başını kaldırmayınca ekledi. Sana bir sorun var, Pam. Pam başını kaldırıp onun yüzüne baktı. Diğer üyeler birbiriyle bakıştı. 20 dakika önce akademik hayatla ilgili düş kırıklığından söz ettin. Ama birkaç hafta önce üniversiteye başvurduğunda felsefeyi ciddi olarak düşündüğünü, hatta Schopenhauer üzerine çalıştığını söylemiştin. Eğer öyleyse şu soruyu sormak istiyorum. O yıkıcı öğretmen ben olabilir miyim? Senin kötü bir öğretmen olduğunu asla söylemedim, diye karşılık verdi Pam. En iyi öğretmenlerimden biriydin. Philip şaşkınlıkla ona baktı. Ne hissettiğini söyle Philip, dedi Julius. Philip yanıt vermeyi reddedince Julius, Pam'in söylediği her şeyi, her sözcüğü hatırlıyorsun. Sanırım senin için çok önemli o. Philip sessiz kalmaya devam etti. Julius Pam'e döndü. Senin sözlerini düşünüyordum. Philip'in en iyi öğretmenlerinden biri olduğunu söylemeni. Bu senin düş kırıklığı ve ihanete uğramışlık hissini ikiye katlamış olmalı. Amin. Teşekkürler Julius. Her zaman isabetlisin. Stewart, Pam'in sözlerini tekrarladı. En iyi öğretmenlerinden biri. Bu kesinlikle şaşkına çevirdi beni. Philip'e bu kadar cömert bir şey söylemen beni çok şaşırttı. Bu çok büyük bir adım. Bundan fazla bir anlam çıkarmayın, dedi Pam. Julius çok doğru bir şey söyledi. Eğer ille de bir anlam çıkarmanız gerekiyorsa, iyi bir öğretmen olmasının yaptığını daha da rezil bir hale getirdiğini söyleyebilirim. Jill'in kendisi ve Pam'le ilgili yorumlarını içtenlikle kabul eden Tony bir sonraki oturumu doğrudan Pam'e seslenerek açtı. Bu biraz garip olacak ama bir şey saklıyordum. Bizim hakkımızda kendimi itiraf ettiğimden daha kötü hissettiğimi söylemek istiyorum. Sana kötü bir şey yapmadım. Sen ve ben birlikte seks konusunda karşılıklı anlaştık. Ama şimdi ben persona non grata oldum. Persona non grata, istenmeyen kişi, diye fısıldadı Philip yumuşak bir sesle. Persona non grata, diye tekrarladı Tony. Ve cezalandırıldığımı hissediyorum. Artık yakın değiliz ve bunu özlüyorum galiba. Bir zamanlar arkadaştık, sonra sevgili olduk ve şimdi sanki belirsiz bir durumdayız. Aramızda hiçbir şey yok, benden kaçıyorsun ve Jill haklı. Herkesin ortasında terk edilmek berbat bir şeydi. Şu an senden hiçbir şey almıyorum. Ne yatak, ne arkadaşlık. Of Tony, çok üzgünüm. Biliyorum, bir hata yaptım. Biz bunu hiç yapmamalıydık. Durum benim için de zor. Peki kaldığımız yere geri dönmeye ne dersin? Geri dönmek mi? Yalnızca arkadaş olalım. Hepsi bu. Gruptan sonra görüşelim. Buradaki diğerleri gibi. Dostum Philip hariç. Tony uzanıp Philip'in omzunu dostça sıktı. Biliyorsun, grup hakkında konuşmak bana kitapları anlatman falan filan. Bu çok yetişkince olur, dedi Pam. Ve benim için bir ilk olacak. Genellikle bir ilişkiden sonra patırtılı bir şekilde ayrılırım. Bonnie araya girdi. Merak ediyorum da Pam, acaba dostça bir girişimi cinsel bir davet diye algılamasından korktuğun için mi Tony ile mesafeni koruyorsun? Evet, kesinlikle. Bu önemli bir neden. Tony bazen tek amaçlı olabiliyor. Eh, dedi Jill, bunun açık bir çözümü var. Yalnızca havayı temizle. Onunla açık konuş. Belirsizlik işleri daha da kötü yapıyor. Birkaç hafta önce grup bittikten sonra belki yeniden bir araya gelebileceğiniz olasılığını ortaya attığını duydum. Bu gerçek miydi, yoksa düş kırıklığını hafifletmenin sahte bir yolu mu? Bu yalnızca suyu bulandırıyor. Tony'yi umutlandırıyor. Evet, haklısın dedi Tony. Birkaç hafta önce gelecekte yeniden bir araya gelebileceğimiz olasılığı hakkında söylediklerin benim için çok önemliydi. Bu olasılığı açık tutmak için her şeyi dengede tutmaya çalışıyorum. Ve dedi Julius, bunu yaparken bu grup ve ben senin için hala varken kendin üzerinde çalışma olasılığından vazgeçiyorsun. Biliyorsun Tony dedi Rebecca, bir kadınla yatmak dünyadaki en önemli şey tek şey değildir. Biliyorum, biliyorum. Bu yüzden bugün bu konuyu açtım. Beni rahat bırakın. Kısa bir sessizlikten sonra Julius, Tony bu konuda çalışmaya devam et dedi. Tony Pam'e döndü. Jill'in söylediklerini yapalım. Havayı temizleyelim, yetişkinler gibi. Ne istiyorsun? Daha önce olduğumuz yere geri dönmek. Birden itirafta bulunarak seni utandırdığım için beni affetmeni istiyorum. Sen değerli bir adamsın Tony ve senden hoşlanıyorum. Geçen gün üniversitedeki öğrencilerimin şu terimi kullandığını duydum. Düzüşen arkadaşlar. Belki biz de öyleydik ve o zamanlar eğlenceliydi ama şimdi veya gelecekte iyi bir fikir değil. Grup önce geliyor. Artık başka şeyler üzerine çalışmaya yoğunlaşalım. Benim için tamamdır, ben varım. Böylece özgür kaldın Tony dedi Julius. Artık son zamanlarda sakladığın kendin, Pam ve grup hakkındaki bütün düşüncelerini açabilirsin. Geriye kalan oturumlarda özgür kalan Tony gruptaki enstrümantal rolüne geri döndü. Pam'in Philip'e karşı duygularıyla baş etmesinde ısrar etti. Pam'in Philip'i bir öğretmen olarak övmesinin ardından potansiyel bir ilerleme kaydedilemediği için gruptaki herkesi bağışlayabilirken Philip'e karşı öfkesini neden sıcak tuttuğu konusunda bastırdı. Dediğim gibi dedi Pam, Rebecca, Stewart veya Jill gibi diğerlerini bağışlamak çok daha kolay. Çünkü suçlarının kurbanı ben değildim. Yaptıkları şey yüzünden benim hayatım değişmedi. Buradakileri bağışlayabilirim. Çünkü pişmanlık gösterdiler ve her şeyin ötesinde değiştiler. Ben de değiştim. Şu anda davranışı değil ama kişiyi bağışlamanın gerçekten mümkün olduğuna inanıyorum. Değişmiş bir Philip'i affedebileceğime inanıyorum ama o değişmedi. Julius'u neden affedebildiğimi soruyorsunuz. Ona bir bakın. Vermekten hiç vazgeçmiyor ve eminim hepiniz fark etmişsinizdir ki bize son bir sevgi armağanı veriyor. Bize nasıl ölmemiz gerektiğini öğretiyor. Eski Philip'i biliyorum ve burada oturanla aynı adam olduğunu kanıtlayabilirim. Eğer bir değişiklik varsa bile biraz daha soğuk, daha ukala ve gösterişli olduğunu söyleyebilirim. Kısa bir duraklamadan sonra ekledi ve ondan gelen bir özrün de sakıncası olmazdı. Philip değişmedi mi dedi Tony. Bence sen görmek istediğin şeyi görüyorsun. Eskiden kovaladığı onca kadın. Bu değişti. Philip'e döndü. Bunu gerçekte söylemedin ama değişti değil mi? Philip başıyla onayladı. Hayatım çok farklı. 12 yıldır hiçbir kadınla birlikte olmadım. Sen buna değişiklik demiyor musun diye Pam'e sordu Tony. Ya da reform diye ekledi Jill. Pam yanıt veremeden Philip söze girdi. Reform mu? Hayır, bu doğru değil. Reformasyon fikri bu değişimde bir rol oynamadı. Biraz daha açıklayayım. Hayatımı ya da burada ifade edildiği şekliyle seks bağımlılığımı ahlaki bir kararlılık yardımıyla değiştirmedim. Hayatım acı verdiği için değiştirdim. Artık dayanılmaz olduğu için. Son adımı nasıl attın? Bardağı taşıran son damla olayı var mıydı diye sordu Julius. Philip, Julius'a yanıt verip vermeme konusunda tereddüt etti. Sonra derin bir nefes alıp mekanik bir sesle konuşmaya başladı. Bir gece olağanüstü güzellikte bir kadınla alemden sonra eve dönüyordum. İstediğim her şeyi aldığımı düşündüm. Tıka basa dolmuştum. Arabadaki cinsel sıvının kokusu boğucuydu. Her şey kadın kokuyordu. Hava, ellerim, saçlarım, giysilerim, nefesim. Sanki kadın parfümüyle banyo yapmıştım. Ve o anda zihnimin ufkunda onu görebiliyordum. Arzum yeniden güç kazanmaya, başını yeniden göstermeye başlıyordu. İşte o andı. Birden hayatım midemi bulandırdı ve kusmaya başladım. Ve o zaman Philip Julius'a döndü. Mezar taşında nasıl bir yazı bulunmasını istediğimi sorduğun aklıma geldi. Schopenhauer'un haklı olduğunu o zaman fark ettim. Hayat sonsuz bir işkencedir ve arzu söndürülemez. İşkence çarkı sonsuza dek dönecekti. Çarktan atlamanın bir yolunu bulmalıydım ve işte o zaman hayatımı yeniden şekillendirmeye başladım. Ve o zamandan beri işliyor, öyle mi diye sordu Julius. Şimdiye kadar, gruba kadar işledi. Ama artık çok daha iyisin Philip dedi Bonnie. Çok daha ilgilisin. Sana yaklaşmak eskiye göre daha mümkün. Gerçeği söyleyeyim buraya ilk geldiğinde benim ya da başka birinin danışman olarak sana başvurabileceğini hayal bile etmezdim. Ne yazık ki burada ilgili olmak demek herkesin mutsuzluğunu paylaşmak anlamına geliyor diye karşılık verdi Philip. Bu da benim acımı ikiye katlıyor. Bana söyler misiniz bu ilgili olmak nasıl yararlı olabilir? Ben hayatın içindeyken perişandım. Son 12 yıldır hayatın ziyaretçisiyim. Geçen gösteriyi seyrediyorum ve söylediklerini vurgulamak için parmaklarını açıp ellerini havaya kaldırıp indirdi. Sükunet içinde yaşadım. Ve bu grup beni bir kez daha hayatın içinde olmaya zorluyor. Bir kez daha acı çekiyorum. Birkaç hafta önceki grup toplantısından sonra çektiğim acıyı size anlatmıştım. Eski dengemi kazanamadım. Bence senin mantığında bir hata var Philip dedi Stuart. Ve bu senin hayatın içinde olmak ifadenle ilgili. Bonnie söze daldı. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Senin hiçbir zaman hayatın içinde olduğunu sanmıyorum. Gerçekten sevgi dolu bir ilişki yaşadığını hiç söylemedin. Hiç erkek arkadaşın olduğunu duymadım. Ve kadınlara gelince de onlara karşı yalnızca avcı olduğunu kendin söyledin. Bu doğru mu Philip diye sordu Jill. Hiç gerçek bir ilişkin olmadı mı? Philip başını iki yana salladı. Etkileşimde bulunduğum herkes bana acı verdi. Annen baban diye sordu Stuart. Babam mesafeli biriydi ve sanırım kronik depresyondaydı. Ben 13 yaşımdayken intihar etti. Annem birkaç yıl önce öldü ama 20 yıldır onunla yabancı gibiydik. Cenazesine katılmadım. Kız ya da erkek kardeşin diye sordu Tony. Philip başını iki yana salladı. Tek çocuğum. Biliyor musun aklıma ne geldi dedi Tony. Çocukken annemin pişirdiği çok şeyi yemezdim ve her zaman bunu sevmiyorum derdim. O da her zaman hiç tadına bakmazsan sevmediğini nereden bileceksin? Senin hayat tarzın bana bunu hatırlattı. Pek çok şey saf mantık yoluyla bilinebilir. Örneğin geometri veya insan acı dolu bir deneyimi kısmen yaşar ve gerisini tahmin edebilir ve insan başkalarının deneyimlerine bakabilir. Onları okuyabilir ya da gözleyebilir. Ama senin esas adamın Schopenhauer, kendi bedenine bakmanın, ne demiştin, anlık deneyimlerine güvenmenin çok önemli olduğunu söylemiyor muydu? Aracısız deneyimler. Doğru, aracısız deneyimler. Bu durumda sen ikinci el bilgilerle büyük bir karar verdiğini söylemiş olmuyor musun? Yani kendi aracısız deneyimlerine dayanmayan bilgilerle. Ne demek istediğini anladım Tony ama o itiraf günü oturumundan sonra aracısız deneyim kotamı doldurdum. Yine o oturuma geri döndün Philip. Senin için dönüm noktası olmuş gibi dedi Julius. Belki o gün sana neler olduğunu anlatmanın zamanı gelmiştir. Philip daha önce olduğu gibi durakladı, derin bir nefes aldı, ardından o oturumdan sonra yaşadıklarını yöntemli bir biçimde anlatmaya başladı. Huzursuzluğunu ve zihnini susturma tekniklerini kullanamayışını anlatırken gözle görülür şekilde huzursuzlandı. Sonra zihinsel enkazının uzaklaşmayıp zihnine çöreklendiğini anlatırken alnında ter boncukları belirdi. O kaba, açgözlü benliğinin yeniden ortaya çıkışını tarif ederken soluk kırmızı gömleğinin koltuk altlarında ıslak lekeler belirdi ve ter damlaları burnundan ve çenesinden damlayıp boynundan aşağıya doğru süzüldü. O da çok sessizdi. Herkes Philip'ten sözcük ve su sızmasına büyülenmiş gibi bakıyordu. Philip durakladı. Yeni bir derin nefes alıp devam etti. Düşüncelerim tutarlılığını kaybetti. Hayaller karmakarışık bir şekilde zihnime üşüştü. Uzun zaman önce unuttuğum hatıralar. Pam'le olan iki cinsel ilişkimi hatırladım ve onun yüzünü gördüm. Şimdiki değil, 15 yıl önceki yüzünü olağan dışı bir canlılıkla gördüm. Çok aydınlıktı. Onu tutmak istedim ve... Philip hiçbir şeyi saklamayı düşünmüyordu. Ne ham kıskançlığını ne de Pam'e sahip olmaya dair mağara adamı zihniyetini, temel reis kollarıyla Tony ile olan ilişkisinin hayalini bile. Ama şu anda terden sırılsıklamdı. Ayağa kalkıp odadan çıkarken sırılsıklama oldum, çıkmalıyım dedi. Tony peşinden koştu. 3 ya da 4 dakika sonra ikisi birlikte odaya geri döndüler. Philip Tony'nin San Francisco Giants kazağını giymişti. Tony'nin üzerinde dar siyah tişörtü vardı. Philip kimseye bakmadan yerine çökercesine oturdu. Bitkin olduğu belliydi. Onları canlı geri getir dedi Tony. Evli olmasaydım az önce yaptığınız şey yüzünden ikinize de aşık olurdum çocuklar dedi Rebecca. Ben müsaitim dedi Tony. Yorum yok dedi Philip. Bugünlük bu kadar yeter. Suyum çıktı. Suyun mu çıktı? Philip, bu senin ilk esprin. Bayıldım, dedi Rebecca. Bazı insanlar kendi zincirlerini gevşetemeseler de arkadaşlarını kurtarabilirler. Nietzsche, Das Peik Zarathustra, sayfa 83. 39. Şöhret en sonunda. Schopenhauer'un şöhret hasretinden fazla kötülediği çok az şey vardı. Ama ah, şöhrete nasıl da hasretti. Rastgele gözlemlerin, makalelerin, aforizmaların toplandığı ve ölümünden 9 yıl önce 1851'de tamamlanan 2 ciltlik son kitabı Pararga ve Paralipomena'da şöhret önemli bir rol oynuyor. Derin bir başarı ve rahatlama hissiyle kitabı bitirip dolma kalemimi kurulayıp gerisi sessizlik diyeceğim, dedi. Brian Magee, Philosophy of Schopenhauer, sayfa 25. Ama bir yayıncı bulmak çok zordu. Öteki okunmayan kitaplarından büyük paralar kaybeden eski yayıncılarından hiçbiri kitabına el sürmüyordu. Başyapıtı istenç ve tasarım olarak dünya bile birkaç tane satmıştı ve yalnızca tek bir sıkıcı eleştiri almıştı. Sonunda 1853'te sadık misyonerlerinden biri Berlin'deki bir kitapçıyı 750 kopya basmaya ikna etti. Schopenhauer kitabından 10 kopya alacaktı ama telif ücreti alamayacaktı. Pararga ve Paralipomena'nın ilk cildi kendilik değeri hissinin nasıl kazanıp sürdürüleceğine dair çarpıcı bir makaleler üçlüsünden oluşuyordu. İlk makale olan İnsan Nedir? Yaratıcı düşüncenin nasıl bir içsel zenginlik hissiyle sonuçlandığını anlatıyordu. Böyle bir yol benlik saygısı getirmekte ve bizim sonsuz cinsel arayışlar, seyahat ve şans oyunları arayışı içine girmemize neden olan temel boşluk ve hayattan bıkma hissinin üstesinden gelmemize yardımcı olmaktadır. İkinci makale olan İnsan Neye Sahiptir? İçsel yoksulluğu telafi etmek için kullanılan en önemli tekniklerden birini dikkatle inceler. Sonunda insanın kendi mallarının malı haline gelmesine neden olan sonsuz mal birikimi. Şöhretle ilgili görüşlerini en açık biçimde ifade eden makalesi İnsan Neyi Temsil Eder adlı üçüncü makalesidir. İnsanın kendilik değeri veya içsel erdemi en önemli malıyken ikincil olan şöhret yalnızca bu erdemin gölgesidir. Gerçekten önemli olan şöhret değil, onu nasıl hak ettiğimizdir. Bir insanın gerçek mutluluğu kendisinden sonra gelenlerin onun hakkında bir şeyler bilmesi değil, yüzyıllar boyunca üzerine düşünülmeyi ve korunmayı hak eden düşünceler geliştirmesidir. İçsel değerimize dayanan kendilik saygısı bizden alınamayacak olan kişisel özerkliği sağlar. Gücümüz dahilindedir. Oysa şöhret gücümüz dahilinde değildir. Şöhret arzusundan kurtulmanın kolay olmadığını biliyordu. Bunu etimizdeki acı veren inatçı bir dikeni çıkarmaya benzetiyordu. Schopenhauer, Pararga and Paralipomena, cilt 1, sayfa 358, bölüm 4. What a man represents. Benzetiyordu ve şöhret, susuzluğu akıllı adamlar tarafından bir kenara konacak en son şeydir, diyen Tacitus'la aynı fikirdeydi. Ve kendisi de şöhreti hiçbir zaman bir kenara bırakamamıştı. Yazıları başarısızlığı yüzünden duyduğu buruklukla doluydu. Kendisinden ya da çalışmasından bir şekilde söz edilmiştir diye gazete ve dergileri düzenli olarak araştırıyordu. Ne zaman bir yolculuğa çıksa gazeteleri tarama işini en sadık misyoneri Julius Frauenstadt'a bırakıyordu. Görmezden gelinmesiyle ilgili durmadan şakalar yapmasına rağmen sonunda ömründe şöhreti hiç tanıyamayacağı gerçeğine teslim oldu.